27 sayfa 53. Genel olarak iktidarların olaya bakışı ile milliyetçilerin duyarlılıkları arasındaki fark çok derindi. 1968'li günlerde Avrupa'nın birçok ülkesinde başlayan öğrenci hareketleri kısa zamanda durulmuş, Türkiye'de ise genişleyerek sürmüş, 12 Eylül hareketine ve PKK'nın doğmasına yol açmıştır. Bu yıllardaki tehdidi sırf ideolojik bir mesele olarak algılamayıp, Rus yayılmacılığının yeni bir atılımı olarak görmek, Türk milliyetçilerinin başarısıdır. Ayrıntılara girmeden şunu söylemeliyim ki, Rusya'nın o dönemde Türkiye'yi düşürüp Marksist bir yönetim kurması, Osmanlı'nın Viyana'yı düşürmesine benzerdi. Osmanlı eğer Viyana'yı alabilseydi, Avrupa medeniyetinin merkezi durumundaki bu şehir çevresinde yeni bir medeniyet açılımı başlayacak ve Osmanlı'nın bildiğimiz tarihi yaşanmayacaktı. Eğer Rusya da Türkiye'de Marksist bir yönetim kursaydı, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar her yana hakim olacak ve yeni bir diriliş hamlesi gerçekleştirebilecekti. Olmadı, yıkıldı. Özellikle 1990'lı yıllara gelindiğinde, bütün dünya ile birlikte Türkiye'nin durumu da büyük ölçüde değişmişti. Sovyetlerin dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkışı ve Rus tehdidi şimdilik ikinci plana geçmişti. Özellikle manevi kültür alanlarındaki yarılmalar da Türk toplumunun ulaştığı fiili sentezlerle önemli ölçüde kapanmış ve hoşgörüye dayanan bir yaklaşım oturmuştu. Ayrıca dil, din, musiki, hatta mimari gibi kültür alanlarındaki milliyetçi duyarlılıklar bir ölçüde ideolojik kirlenmelerden kurtularak neredeyse bütün aydınlar arasında yaygınlaşmıştı. Türk dilinin zenginleşmesi, yabancı dillerden kirlenmemesi ve bir dünya dili olması konusunda ittifak vardır. Ve dilin Avrupalılaşmamanın bir aracı olarak kullanılması temayülleri de kalmamış gibidir. Dini hayatımızda herkesin inançlarında hür olması, gereği gibi yaşaması ilkesi hemen bütün toplum tarafından paylaşılmakta ve Arap Üslubudur adı altında horlama ve yıpratma gayretleri de kalkmış bulunmaktadır. Mimari ve müzik alanında Türkiye doğru önemli bir yöneliş yaşanmakta ve doğal seyrinde gelişmektedir. Sonuç olarak ulaşılan bu noktadan yeterince memnun olmasak da, kültür hayatımız konusundaki milli duyarlılıklar yaygınlaşmış, ortak kabuller haline gelmiştir. Ulaşılan bu nokta, Türk milliyetçilerinin övünebileceği bir başarıdır ve bu aşamadan geri dönüşte yoktur. Bu durumda geçilmiş sorunlara dayanan ve geçmişin uslubunu kullanan bir milliyetçilik, bir siyaset argümanı olarak fazla anlamlı olmayacaktır. Çünkü bazı anlayış farkları olsa da, genel olarak milliyetçilik bir ortak tavır, duruş olarak yaygınlaşmaktadır. Buna karşılık son yıllarda ulusalcılık adı altında yeni milliyetçi tavırlar görülmeye başlanmıştır. Bunların duygu ve söylem olarak bir milli asabiyete işaret ettiklerini kabul etmeliyiz. Ancak bu söylemin Türk milliyetçilerinin yeni şartlar karşısında seçtikleri yeni bir duruş olarak nitelenmesi yanlış olacaktır. Çünkü bu kesim fikir orijinleri itibariyle milliyetçi çevrelerden gelmediklerinden, bu çevrelerin birikimine sahip olmadıklarından, milliyetçiliklerinin içeriği açısından da derin farklılıklar göstermektedirler. Bu yeni kesim köken itibariyle genellikle Marksisttir. Geleneksel çizgiden farklı üsluplarda ortaya çıkan bu yeni gerilimler, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990 sonrasında geliştirdiği dünya politikaları ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı takındığı yeni tavırlardan beslenmiştir. Buna Ermeni diasporasının eksilmeyen gayretlerini de katmak gerekir. Şöyle açıklayabiliriz. Sovyetlerin dağılmasından sonra güçler dengesinde rakipsiz kaldığı inancıyla Amerika Birleşik Devletleri gücü milletler arası politikanın ilk başvurulan aracı olarak görmeye ve kullanmaya başlamıştır. Milletler arası kuruluşları ve hukuku göz ardı eden Amerika Birleşik Devletleri'nin her şeyi kendi maddi çıkarları doğrultusunda ve silah gücüyle düzenleme tavrı, bütün insanlığın ve tabii Türk insanının adalet duygularını rencide etmektedir. Amerika'ya karşı doğan bu haklı antipatinin arka planda varlığı hissedilen, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa çatışması tarafından da tahrik edildiği, belki de yönlendirildiği düşünülebilir. Ulusalcılık yönelişindeki ikinci gerilim noktası, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ikiyüzlü, çifte standartlı politikalardır. Buna Avrupa Birliği'ne dahil birçok ülkenin, ayrıca ve özellikle Türkiye aleyhindeki karar ve tavırları, kamuoyu yönelişleri de ilave edilmelidir. Üçüncü gerilim noktası, Ermeni diasporası ve Ermenistan hükümetlerinin sözde soykırımı bütün dünya ülkelerine kabul ettirebilmek için giriştikleri ardı arkası kesilmeyen teşebbüslerdir. Önceleri Sadrazam Said Halim Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa gibi Osmanlı'nın son döneminin en üst düzey yöneticilerinden başlayan, daha sonra dışişleri mensuplarımıza karşı yıllarca yürütülen suikastlar son yıllarda yatak değiştirmiştir. Şimdi çok kısa hatlarla işaret ettiğimiz bu üç kaynaktan beslenen yeni gerilimin özelliklerine dokunmalıyız. İlk tespit, bu kaynakların harekete geçirdiği milliyetçi gerilimin sadece belli bir kesime ait olmadığı ve toplumda çok yayılmış bulunduğudur. Algılayış biçimi ve tepkileri farklılıklar gösterse de bu gerilim her kesimde yaşanmaktadır. Şunu da ifade edelim ki Marksist kökenli ulusalcıların eski alışkanlık ve literatürlerinin etkisiyle gerilime ideolojik bir renk vermeye çalışmaları ve batıcı bazı okumuşların küreselleşme adına yapmaya çalıştıkları evrenselci yorumlar yaşanan gerilimin bütünlüğünü bozmaktadır. Yapılacak ikinci tespit çok daha önemlidir. Bu yeni gerilimler başkalarına karşı duyulan düşmanlık demesek bile öfke ve isyanla beslenmektedir. İşte bu nokta Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimine fikir olarak da fiilen de yabancıdır. Türk milliyetçiliğinin doğuşu bir imparatorluğun parçalanma süreci içinde kendi kimliğinin idraki ve bunun geliştirilmesi şeklinde olmuştur. İmparatorluğun kurucu sahibi Türkler olduğu için, onun bütünlüğünün korunması için imparatorluk içindeki diğer unsurlara sonuna kadar kardeşçe bakılmış ve Osmanlılık fikrine sahip çıkılmıştır. Bu zorunluluk gayrimüslim unsurlara düşman olarak bakmak, bu düşmanlığı derinleştirip bir kimlik inşasının temeli yapmak gibi sapmalara hiçbir zaman izin vermemiştir. Ama aynı şey şüphesiz ki Bulgar, Yunan ve Sırp milliyetçilikleri için söylememiz mümkün değildir. Onlar hakim millet olarak gördükleri Türk'e karşı mücadelelerini sürdürürken Türk düşmanlığını en temel duygu olarak beslemişlerdir. Onlar herhangi bir yapıyı korumak değil, Osmanlı yapısını çökertmeyi kendi milli varlıklarının tanınması için gerekli görüyorlardı. İmparatorluk içindeki İslam unsurların da durumu farklıdır. Osmanlı siyasi hukuku, İslam ve gayrimüslim ayırımı esasına dayandığı ve İslamlar arasında herhangi bir fark gözetilmediği için İslam unsurların milliyetçilikleri de esas itibariyle Türk düşmanlığı üzerine bina edilmemiştir. Ziya Gökalp, Türkler milli mefkürelerini kuvvetlendirmek için dindaş ve vatandaşları olan hiçbir kavma karşı milli kin telkinine yeltenmediler. İslam ümmetçiliğini anlamamış olan Abdullah Nedimlerin, Fraşerli Naimlerin bu hatalı yoluna girmediler. Dedikten sonra Mısır ve Arnavutluk'ta görülen bu arzi tutumların muhtemelen Hristiyan, Arap ve Arnavutlardan kaynaklandığını yazar. Arap dünyasında Osmanlı sonrasında görülen Türk düşmanlığı, buraları sömürge yapmak isteyen Fransız ve İngiliz propagandasının eseridir. Rahmetli Dündar Taşer ve Erol Güngör de Türk milliyetçiliğinin bu özelliğini işaret etmişlerdir. Bu noktada izin verirseniz toplantıyı anısına armağan ettiğimiz Hrant Dink'in düşüncelerine bir iki cümle ile işaret etmek isterim. Hrant Dink en kısa ifadeyle diaspora Ermenilerinin kimliklerini Türk düşmanlığı üzerine bina etme gayretlerine karşı çıkıyor ve Türk düşmanlığı yerine kendi milletlerine karşı duydukları sevgiyi yerleştirmeleri gerektiğini söylüyordu. Ne yazık ki mahkeme tarafından da yanlış algılanan yazısının ifade biçimi tartışılabilse de esas özü bu idi. Yani Hrant Dink, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişim içindeki gerçek ve yön ve içeriğini kendi soydaşlarına örnek gösteriyordu. Bunun esası da şudur. Başkasına düşman olmak yerine kendini sev. Başkasını yok etmek yerine kendini yücelt. Yine yeni yönelişlere gelirsek, görülüyor ki bugün genellikle ulusalcı adı altında ortaya çıkan gerilimler, Türk milliyetçilik geleneğinde olmayan ve kültürel, milli kimlik sorunlarıyla da fazla ilgi görünmeyen bir karşıtlık ve tepki gerilimleridir. Güncel özelliği ise milli kültür meselelerinde hiçbir duyarlılık ve talebi olmadan bu gerilimlerin iktidara karşı kullanılması görülmektedir. bize yabancı ve batı toplumlarında görülenlerine yakın olan bu tezahürlerin günlük siyaset malzemesi olarak ne ölçüde etkili olacağı şüphelidir. Milliyetçilikte yeni arayışlar. Bugün milliyetçilik üzerinde hala tartışmaların devam ettirilebilmesinde özel maksatlı kurcalamaları yahut zihin bulandırmaları bir yana bırakırsak, toplumsal bilimlerde milli bir geleneğin düşünce özgürlüğünün kurulamamış olmasını sebep olarak önemseyebiliriz. Çağdaş anlamda Ziya Gökalp'le başlayan toplum bilim çalışmaları, Cumhuriyet döneminde aynı izden devam ettirilememiştir. Yani Gökalp yeni çalışmaların yapıcı bir unsuru olarak kullanılamamıştır. Batı'da çok hızlı ve zengin olarak gelişen literatür, bizim bilim muhitlerimizi çok etkilemiş ve Gökalp'e dönük değerlendirmeler ve eleştiriler üzerinden özgün düşünceler geliştirmek yerine, Batı'da gelişen çalışmaların gölgesinde çalışma yoluna girilmiştir. Ve bu zenginlik karşısında Gökalp'i önemsiz görmek ve unutmak yolu seçilmiştir. Batı literatürünü her alanda yakından izlemek şüphesiz ki çok önemlidir. Ancak sosyal bilimlerde kendi toplumumuza özgü gözlemler ve değerlendirmeler, hatta yöntemler geliştirmedikçe kalıcı yargılara ulaşmak zor olacaktır. Çünkü aşağıda dokunacağımız gibi sadece biz değil, her toplum, her kültür özgündür. Sorunlarının çözümleri de kendi yapısında saklıdır. Bizim geleneksel kültürümüzde imamların tartışmasız takipçisi ve yorumcusu olmak alışkanlığının ne ölçüde etkili olduğu da düşünmeye değerdir. Katip Çelebi, Cevdet Paşa ve daha birçok Osmanlı aydını İbn Haldun'u çok iyi tanıdıkları halde onun çağdaş bir yorumunu yapmak, ona yeni bir şeyler katarak kendi düşüncelerini kurmak yolunu denememişlerdir. Ziya Gökalp de sanki aynı üslupta kabul edilmiş yahut kenarda tutulmuş gibidir. Şimdi milliyetçilik konusuna yeniden bakarken ve güncel yönelişleri değerlendirirken sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için önce toplum bilimin kuruluşundan itibaren beliren yöntem ve yaklaşım sorunlarına temas etmemiz ve bir ölçüde sorgulamamız gerekmektedir. Yöntem ve yaklaşım sorunları. Genel olarak nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Nereden bakarsanız oradan görürsünüz. Hem insanın hem de eşyanın doğası gereğidir bu. 19. yüzyılda toplum bilim kurulurken, kurucuların hedefi ve iddiası, müspet ilimler gibi bir bilim dalına ulaşmaktı. Bu yeni bilim dalını psikoloji ile temellendirmek isteyenler de bu açıdan eleştiriliyor. Psikolojinin değişmez kurallara sığmayan tezahürleri üzerine müspet bir bilimin kurulamayacağını söylüyorlardı. İlk toplum bilimciler olarak anılan C. Compton da Durkheim'ın da iddiası, toplu hareketlerinin yahut değişimlerinin değişmez ve genel kanunlarına ulaşmaktı. Freud'un açtığı yoldan yürüyen Jung'un toplumsal şuuraltı ve arketip kuramları da onlara toplumsal ile bireysel olan arasındaki ilişkiyi açıklama imkanı veriyordu. Esasen toplum bilim, toplumun yaşadığı sorunlara çözümler geliştirmek üzere kurulmaya çalışılıyordu. Toplumu tanıyalım, onda hakim olan yasaları bilelim ki sorunlarına çözümler getirebilelim. Gelecek projeksiyonları ile onu yönlendirmeye çalışalım. Daha sonra yani kendi toplumunu tanımak ve sorunlarına çözümler üretmek amacına yabancı toplumları daha rahat ve verimli sömürebilmek için onları tanımak gayesi eklendi. Toplum bilim çalışmaları genişledi, çeşitlendi ve emperyalizmin öncülüğünü yapmak, yolunu açmak gibi bir işlevde yüklendi. İşaret ettiğimiz gibi toplumsal değişmenin yasaları bulunabilirse toplumu etkilemek ve yönlendirmek imkanı da elde edilmiş olacaktı. Yukarıda dolaylı olarak ifade edilmiş olan bir noktayı açıklıkla kaydetmek gerekir. Gerek O.Comte gerekse Durkheim bütün toplumlar için geçerli evrensel yasalar peşinde olmakla beraber Fransız toplumunun o yüzyılda geçirmekte olduğu ahlaki buhran ve çözülmeye çareler bulmak üzere çalışmalarına başlamışlardı. Başlangıç noktaları ve ilk malzemeleri de Fransız toplumuydu. Sonuçta ulaştıkları yasaların evrenselliğini ileri sürmeleri, onların Fransa için ve Fransa'ya göre çözümler için çalışmış oldukları gerçeğini değiştirmez. Bu husus çağdaş Fransız yazarları tarafından açlıkla ifade edilmektedir. Toplum bilimin daha ilk dönemlerinden itibaren, biraz da bu ilmi olmak iddiasından ötürü pozitivist ve toplumcu bir tutuma girdiğini görmekteyiz. Bu yöneliş giderek tarihi materyalizme ulaşmıştır. Biz bu yönelişlerin tahliline girecek değiliz. Ancak bu bakış tarzlarının insanı bütünüyle topluma feda ettiklerini yahut işlevsiz bir görüntü haline getirdiklerini söylemeliyiz. Durkheim'in yöntemini izleyen Ziya Gökal, her türlü insan başarılarının hatta dehanın toplumun insandaki yansıması olduğunu söyler. Materyalizmin ilavesiyle bu yöneliş, üretim ilişkilerinin toplumsal yapıyı ve oradan insan davranışlarını belirlediği noktasına gelip dayanmıştır. İnsan, toplum, toplum da üretim ilişkileri tarafından tayin edilince, insanın bu oluşumlardaki etkisinden söz etmeye gerek kalmamaktadır. Azeri şairin ifadesiyle, "Ben çağımın esiriyim, ben çağımın eseriyim." diyen bir anlayışta eserden müessire yol bulmak imkanı da gereği de kalmamaktadır. Bize göre insanı toplumsal maddi değişimlerin bir yansıması olarak gören böyle bir bakış açısının gerçeğe ulaşma şansı olmadığı gibi insanı merkeze alan bir anlayışla da kanuniyetlere ulaşmak imkanı yoktur. İşte genel toplum bilimin aşamadığı sorun budur. 1960'lı yıllarda başlayıp yoğunlaşan ve hala daha yansımalarına tanık olduğumuz Türk toplumunu ve tarihini açıklamaya dönük Marksist gayretler, Asya tipi üretim tarzı tartışmaları hatırlanmaya değerdir. Eski Türk toplumunu ve Osmanlı yapısını Marksist çevrelerle açıklayabilmek için denemedik yol bırakılmamış, Marksizmden sapma kavgaları yapılmış, ancak tarihi süreç bu kalıplara uydurulamamıştır. Ünlü romancı Kemal Tahir bu gayretlerin boşunalığına işaret etmiş, farklılığımız konusunda uyarılar, açıklamalar yapmıştır. Yine aynı tartışmalar ortamında Profesör Baykal Sezen, Türk tarih sürecinin özgün olduğunu, bu çerçevelere uymayacağını söylemiş ve esasında mücadelenin sınıflar arasında değil, Doğu ile Batı arasında sürmekte olduğunu ileri sürmüştür.